Yeni bir podcast yayınından herkese selamlar. Ben İlker Şimşekcan. Bugün sizlere Rümeysa Nur Besici'nin Mayıs 2020 tarihinde Aralık Mac Fotoğraf Dergisi'nde yayınladığı yazısını okumak istiyorum. Herkese şimdiden keyifli dinlemeler. Hafıza, mekan, zaman ilişkileri içinde fotoğraf. Hafızayı geçmiş zamandan kimi zaman bilinçli olarak arzuyla, kimi zaman da istemsiz koparılan parçaların muhafaza edildiği bireysel bir sandık olarak isimlendirebiliriz. Bu parçaların hafızaya işleyebilmesini sağlayan en önemli unsurlardan bazıları mekan ve hikayedir. Pek çok hafıza tekniğinden mekan ve hikaye en güçlü olanlar olarak kabul edilir. Bu etkili iki unsur bizi görsel hafızaya can veren fotoğrafın işleviyle buluşturur. Fotoğrafın yapısal olarak mekan ve zamandan oluşması hafıza ile samimi bir ilişki kurmasını sağlar. Berger, fotoğrafın icat edilmeden önce bu önemli işlevinin yerini neyin tuttuğu sorusuna bellek diye cevap verir. Berger'e göre artık belleğin taşıdığı bilgi yükünü fotoğraf makinesi sahiplenmiştir. Hafızanın bireysel olarak oluşturulduğunu düşünürken, bu bireyselliğin bir toplumun içinde yaşadığını da unutmamak gerekir. Aslında hafıza sadece bireyin değildir. Onun toplum tarafından belirlendiğine dair düşünceler vardır. Çünkü bireyin sakladığı hatıralar, içinde yaşadığı toplumun özelliklerini taşımaktadır. Bu da bize bir toplumsal bellek olgusunu getirir. Halkbox, belleğin toplumsal koşullara bağlılığı teziyle bu olguyu güçlendirir. Aynı zamanda bireysel olarak kaydedilen geçmişin hafıza ile yeniden üretildiği fikrinde ileri sürer. Tam da bulunduğumuz bu noktadan belgesel fotoğrafçılığını kucaklayabiliriz. Fotoğrafın hafızamıza not ettiği süper güçlerden biri de tarihsel sürece tanıklık etmesidir. En önemli belgesel fotoğrafçılardan Henri Cartier-Bresson'un da içinde bulunduğu Magnum Ajansı fotoğrafçıları, İkinci Dünya Savaşı'nın bütün cephelerinde çalışmalar yaparak hem savaş karşıtı toplumsal bir bilincin oluşmasını sağlarlar hem de tarihe ait kanıtlar oluştururlar. Bu fotoğrafçıların dünya basınında yaydığı Vietnam fotoğrafları, savaşa karşı bir kamuoyu oluşturmuş ve Amerikan yönetiminin saldırganlığını protesto etmiştir. Hatta bu etkiye dayanarak bazı savaşlarda çekilen görüntülerin sansürlenmesi için otoriteler tarafından çaba gösterilir. Magnum fotoğrafçıları yaptıkları çalışmalar ile çağa tanıklık ederek savaşın hafızalarda yer almasını sağlamışlardır. Aynı zamanda savaş karşıtı bir kamuoyu oluşturarak toplumsal eleştirinin etkisini göstermişlerdir. Bu durumun bir diğer örneği de Louis Hay'ın 1908 yılında Amerika'daki işçi çocuklarını ve çalışma koşullarını fotoğraflamasıdır. Hain fabrikalardaki çocukların sömürülmesini fotoğraflayarak Amerika Birleşik Devletleri'nin çocuk işçi yasalarının kökten değiştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Belgesel fotoğrafçıların fotoğrafa bu aktif tanıklığı toplumsal ve kültürel bir hafızayı beraberinde getirmiştir. Bu çeşit bir bellek olgusu fotoğraflarda şimdiki zamanın koşulları, deneyimleri ve algısıyla geçmişi tekrar oluşturur ve toplumsal hafızanın yenilenerek sürdürülmesini sağlar. Bunun gibi hepimizin evinde bulunan aile albümlerindeki fotoğraflar da bizi duygusal ve düşünsel bir ilişki içine sokar. Ve bu geçmişle olan ilişki bilinçlidir. Savaş fotoğraflarının tarihe tanıklığı gibi aile fotoğrafları ve belki de aile bireylerinin vesikalıkları bile ailenin kendisinin tarihsel kaydını oluşturur. Susan Sontag bunu ailenin bütünlüğüne tanıklık eden görüntüler takımı olarak isimlendirir. Fotoğraf üzerine isimli kitabında. Fotoğrafın karşı koyamadığı ihtiyaçlarından biri de zaman olmuştur. Varlık olarak fotoğrafın algılanabilmesi için zaman gereklidir. Hafızayı felsefesinin merkezine koyan Henri Bergson, fotoğrafı okuyabilmek için iki çeşit zamandan bahsetmek gerektiğini düşünür. Çünkü zaman fotoğrafın vazgeçilmezi olmasına rağmen fotoğrafı okurken onun belirsizliği fotoğrafı bulandırabildiği için tarifi hiç de kolay değildir. Bergson, zamanı ifade ederken süre ve mekansallaşmış zaman olmak üzere ikiye ayırır. O, zamanın ölçülebildiğini düşünmezken, gerçek zamanı bilinçli ve sezgisel bir deneyim olarak tanımlar. Bunu duration, lived time olarak süre şeklinde isimlendirir. Aslında mekandan bağımsız olarak süreyi, insanın iç dünyasının ve onun içinde barındırdığı dinamiklerin bir formu olarak düşünebiliriz. Bergson, mekansallaşmış zamanı ise fotoğrafın ortaya çıkabilmesi için parçalara ayrılan zamanı aslında mekan parçaları olduğunu ifade ederek tanımlar. Fotoğraf yoluyla muhafaza ettiğimiz anılar aslında tek bir anı yansıtarak bir hareketi değil, bu hareketin sonucunun kaydıdır. Geçmişten geleceğe doğru yol alan süre, mekanda nerede iz bıraktıysa orada zamanı hem görselleştirmiş hem de ölçülebilir hale getirmiş olur. Aslında mekan, muhafaza ettiğimiz zaman parçalarıdır. Bu da mekansallaşmış zaman demektir. Buradan yola çıkarak bir fotoğrafa baktığımızda iki türlü zaman algısı yaşarız. Biri fotoğrafçının seçtiği enstantane süresi, diğeri ise çekilen yılın veya ayın hafızadaki yansımasıyla ortaya çıkan tarihsellik diyebiliriz. Bu ikincisi, fotoğrafa baktığımız süre içindeki gözün tecrübe ettiği değerlendirmedir. Yani fotoğrafın geçmişi, temsil etmesi, fotoğrafı okuyan kişinin hafızasından kopup gelen bilgi ve anılarla aynı zamanda hayat deneyimine de bağlıdır. Bu istemsiz hafızadan kopup gelen hatıralar algımızı değiştirir. Hafızamız, hatıraların ve eski eşyaların biriktirildiği bir yer olmasının ötesinde fotoğrafla farklı ilişkiler kurar. Bir fotoğrafa baktığımızda, hafızamızdan kendiliğinden kopup gelen şeylerin şimdiyle ilişkilenerek bütünleşmesi deneyimini yaşarız. Fotoğraflar yaşama eklenerek hem hafıza ile donanır hem de içinde bulundukları toplumsal hafıza ile ilişki kurarlar. Bu karmaşık ilişkilerden dolayı fotoğrafta zamanı tanımlamak oldukça zordur. Zaman adeta fotoğrafın üzerinde zıplayarak iz bırakıp uzaklaşmıştır. Bir fotoğrafçının zamanın fotoğraf üstündeki bu sekmeyi seçmesini Henri Cartier-Bresson karar anı olarak adlandırır ve bu anın oluşması için beynin, gözün ve kalbin aynı anda hedeflemesi gerektiğini söyler. Bu karar anı içinde zaman mekansallaşır ve geçmiş, gelecek ve şimdiyi aynı anda deneyimleyebilir, tüm hikayeyi elde edebiliriz. Fakat fotoğrafa bakan kişinin ve fotoğrafçının deneyimlediği farklı olacaktır. Hatta fotoğrafa bakan izleyiciler arasında da farklılaşacaktır. Fotoğrafçının karar verdiği hikaye fotoğrafa yansısa bile izleyici tarafından tekrar üretilip kurgulanmaktadır. Fotoğrafın tarihsel kanıt niteliğinin sınırlarını aşarak zamanın izlerini farklı perspektiflere açabilmek mümkündür. Fotoğrafta hem zaman algımızı zayıflatarak hem de gerçeklikle olan ilişkimizi değiştirerek fotoğrafı farklı deneyimlere açabiliriz. Fotoğrafın varlığını oluşturan zaman ve mekandaki kaymalar, oluşan boşluklarda duygu ve düşüncelerimizi hareket ettirme imkanı verir. Burada fotoğraf, sadece gerçeği yansıtmasından sıyrılarak kişisel bir tecrübe yolculuğunu oluşturur. Bu deneyimi yaşatan en büyük kaynağımız da hafızadır belki de. Geçmişten gelen sakladığımız duygu, düşünce ve yaşam anlarını zaman ve mekanda uğrattığımız değişiklikler ile farklı boyutlarda fotoğraf üzerinde yaşatmış oluruz. İçinde bulunduğumuz bu olağanüstü zaman, karantinada evlerimizde kaldığımız süre boyunca çoğumuzun fotoğrafla olan ilişkimizi hem gözden geçirmemizi sağlayarak hem de samimileştirerek hafızamızın derin kuyularını keşfetme imkanı verdi. Kimi zaman evlerimizde deneyimlemediğimiz pek çok köşe bulurken, kimi zaman da sakladığımız eski fotoğraflarımız, eşyalarımız ve hatıralarımızla baş başa kalabildik. Belki de farkında olmadan sakladığımız bu yaşamın içinden parçaları incelerken yepyeni duygu ve düşünceler ile hafızamıza yeni güncellemeler ve hatıralar oluşturduk. Hele ki bir fotoğrafçının tarihsel sürecinde tüm çektiği fotoğraflarla baş başa kalması ve yüzleşmesi onu başka dünyalara götürecek ve özgürleşmesini sağlayacak belki de ilginç bir fırsat olmuştur bu karantina süreci. Tekrar fotoğraf seçmek ve geçmişte baktığımız fotoğrafları hem şimdiki gerçeklik ile hem de bu gerçekliğin duvarlarını aşarak okumak perspektifimizi genişletecektir.